Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
Merhaba. Gediz Deltası ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan, içinde geleneksel üretimlerin devam ettiği ve biyolojik çeşitlik açısından zengin bir delta sistemi. İzmir Gediz Deltası'nda bölgesel ısıtma ve termal sağlık amaçlı jeotermal kaynak arama projesi hayata geçirilmeye çalışılıyor. Projenin ilk aşamasında kuşların üreme alanlarının üzerinde jeotermal kaynak arama amacıyla 2 adet sondaj kuyusu ve 3 adet gözlem kuyusu açılması planlanıyor. 2021 yılında ÇED süreci başlayan proje Gediz Deltası'nda yer alması nedeniyle İzmir 2. numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından engellenmişti. Şirketin bu kararın iptaline yönelik açtığı davanın olumlu sonuçlanmasıyla komisyon görüşüne tekrar başvurularak bu sefer çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı verildi. Proje kapsamında inşa edilmek istenen sondaj kuyuları sürdürülebilir koruma ve kontrol kullanım alanı içerisinde. Proje planlanan gözlem kuyularından biri ise nitelikli doğa koruma alanı ve hassas koruma bölgesi koruma sınırları içerisinde. Türkiye'deki 305 önemli doğa alanından biri olan Gediz Deltası, aynı zamanda Türkiye'deki uluslararası öneme sahip bir Ramsar alanı ve doğal sit alanı, yaban hayatı geliştirme sahası ve sulak alanları koruma bölgeleri içinde. Sondaj kuyularının açılması planlanan bölge, genç ve yetişkin flamingolar için beslenme alanı. Doğa Derneği'nin son yıllarda gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre Delta'da yaşayan flamingoların yaklaşık %70'i proje sahasını da içeren Delta'nın güney kıyılarında besleniyor. Bölge flamingo dünya nüfusunun %10'una ev sahipliği yapıyor. Kış aylarında yağışlarla birlikte sahanın göllenen alanlarında Delta'da kışı geçirecek kaşık gaga, çamurcun ve fiyu gibi ördeklerin yanında yeşil düdükçün, küçük kum kuşu, kara karınlı kum kuşu, yeşil bacak dere düdükçünü, gümüş yağmurcun gibi kıyı kuşları da görülüyor. Islak çayırlar üzerinde çayır incir kuşları ve kanallarda ise yalı çapkını kışı geçiriyor. Gediz Deltası'nda göç sırasında gözlenen çeltikçi, orman düdükçünü ve dövüşgen kuş ilkbahar göç döneminde göllenen alanlarda konaklıyor. Bu türlerin yanında yeşilbaş, flamingo, kızılbacak, ince gagalı martı, küçük akbalıkçıl ve büyük akbalıkçıl gibi su kuşlarıyla kerkene, saz delicesi ve şahin gibi yırtıcı kuş türleri alanı beslenmek için yıl boyunca kullanıyor. Proje sahasında sondaj ve gözlem kuyularının alanı, Türkiye'de uzun bacak ve mahmuzlu kız kuşu türlerinin doğal yaşam ortamına en yakın gözlenebildiği alanların başında ve her iki tür de bu alanda ürüyor. Doğa Derneği'nin çalışmalarına göre projenin gerçekleşmesi halinde alanda üreyen, beslenen işte bütün bu kuşlar zarar görecek. Yaşam alanları hızla yok olan pek çok kuş türünün ise yaşamı tehlikeye girecek. Moğolistan'daki son 50 yılın en zorlu hava koşulları 4,7 milyondan fazla hayvanın ölmesine neden oldu. Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Moğolistan'daki duruma yönelik uluslararası acil yardım çağrısında bulundu. Zut hava olayının, otlak alanların karla kaplanması sonucu besi hayvanlarının yiyeceğe ulaşamasını engellediğini belirten bu açıklama, bu hava olayı nedeniyle ülkede hayvancılıkla uğraşan 2250'den fazla ailenin hayvanlarının %70'ini kaybettiği ve 7000'den fazla ailenin de yeterli gıdaya ulaşamadığı kaydedildi. Alexander Matu, CNN'e verdiği demeçte besi hayvanlarından geçimlerini sağlayan bu insanların sadece birkaç ay içerisinde yoksul kaldığını, bazılarının artık beslenemediğini ve evlerini ısıtamadığını ifade etti. Eskiden çok nadir gerçekleşen bu zut hava olayının artık sıklaştığını belirten Matteo, şu anda bahar olmasına rağmen Moğolistan'da etkisini sürdüren kış nedeniyle yerlerde hala karların bulunduğunu ve hayvanların ölmeye devam ettiğini söyledi. İklim değişikliği Moğolistan'da kar getirirken Türkiye'de ise bizi kardan mahrum bırakıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, yani UNFCCC Sekreteri Simon Steele, Danimarka'nın Helsingør kentinde yılın ilk büyük iklim zirvesi için toplanan 40'tan fazla bakan ve müzakereciye daha fazla fon sağlanması yönünde acil bir çağrıda bulundu. UNFCCC'nin şu anda ciddi mali zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Steele, sürekli büyüyen bir görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizim işimiz sizin işinizi kolaylaştırmak. Hepinizin kabul ettiği görevleri yerine getiremeyiz. Ancak bunu finansman desteğine sahip olursak yapabiliriz dedi. Steel kuruluşun ihtiyacı olan bütçenin şu anda yarısından azının finanse edildiğini vurguladı. UNFCCC'nin giderek artan sayıda faaliyetin gerçekleştirilmesi için 2024-25 döneminde yaklaşık 152 milyon euroya ihtiyacı var. Ancak geçtiğimiz Haziran ayında bonda ülkeler yalnızca 74 milyon euroluk bir çekirdek bütçe üzerine anlaştılar. Bu enflasyon göz ardı edildiğinde önceki yılın bütçesine göre %19'luk bir artış. Bu hükümetlerin ve kuruluşların gönüllü bağışlarıyla doldurulması gereken 78 milyonluk bir açık anlamına geliyor. Bu parayla ise COP29'da kararlaştırılacak yeni iklim finansmanı hedefi, uyum konusundaki küresel hedef ve Paris Anlaşması'nın 6. maddesi kapsamında yeni bir karbon piyasası gibi önemli müzakerelere konu olacak toplantılar düzenleniyor. Dünyada düzinelerce ve bunun için işte bu paraya ihtiyaç var. Ancak bu yıl şu ana kadar UNFCCC gönüllü bağışlardan sadece 9 milyon dolardan az bir miktar toplamayı başardı. Yani yapması gereken bu 152 milyon euroluk bütçeye ulaşmak. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.